Dostum sevgi sevilen kişinin sonsuz güvenlik ve kalıcı iyiliğini herhangi bir geçici teselli ya da yeryüzündeki herhangi bir zevkten daha üstün tutar. Sevgi sevilen için en iyi olanı arzular. Bu Kısa Sefenya kitabı bunun yani sevginin bu yönü hakkındadır. Uluslarda Tanrı'nın sevgisinin Tanrı'nın diğer özelliklerine kıyasla orantısız bir şekilde abartıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Tanrı'nın sevgisi öyle bir şekilde sunuluyor ki kuvvet olmaktan çıkıp bir zayıflık oluyor. Sokağın güneşli tarafında, sokağın öbür yanı hakkında hiçbir şey söylenmeden sunulmaktadır. Tanrı'nın sevgisi bir anne babanın çocuğunun yararı için ne gerekiyorsa buna çok önem vererek ve hayretle ilgilenmesinden çok bir büyük anne ya da büyük babanın aşırı düşkünlüğü gibi sunulmaktadır. Kutsal kitaptan sapmış liberal vaiz ki liberal dediğimizde Tanrı sözünü kullanan ama Tanrı sözüne Tanrı sözü olarak değer vermeyen kişiler kastedilmektedir. Liberal vaiz bir papağan gibi bunları söyler. Eski klişeler ve bayat sıfatlar kullanmaktadır. Bizlere onu artık ağdalaştırana yani katı bir hale getirene dek Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir der. Ve bizlere Tanrı'nın sevgisinin karanlık yönünden hiç söz etmez. Sevgiyi sulandırmış, onu uyarıcı kılmaktan çok tiksindirici yapmıştır. Onu sevilen için kalıcı bir ilgi ve alaka yerine duygusal bir histen öte olmayan vıcık vıcık bir hale getirirler. Ancak Tanrı'nın sevgisinin karanlık bir yönü olduğunun bilincine varmamızı istemekteyim. Tanrı bizleri ihtiyaçlarımıza göre ele alır dostum. Büyük doktor çocuğunu ameliyat masasına getirecektir. Bir suç tümörü ya da ölümcül bir virüsün ruhsal yaşamlarımızı yiyip bitirdiğini ya da kanserli bir günah kitlesi gördüğünde cerrahın bıçağını kullanmakta tereddüt etmediği gibi o da bunu yapacaktır. Bize karşı sert davranmaktan çekinmez. Bu gerçeği öğrenmeliyiz. Tanrı bizleri ameliyata aldığında da bizlere şeker ve çiçek yollayıp bizleri güneş ışığına çıkarttığı zamanki kadar bizleri sevmektedir. Büyük doktor bizleri bazen uyuşturmadan ameliyat da eder. Ama her zaman emin olabileceğimiz bir şey var. O da bunu yaptığında Gilead mermerini dökeceğidir. Acı çekme vadisinden geçmenin sizin ve benim için en iyisi olduğunu ve sonsuz iyiliğimiz için olduğunu gördüğünde o karanlık vadiden geçmemize izin vermekte tereddüt etmeyecektir. Bir yazar bunu şu satırlarla dile getiriyor. Tanrım, Mesih'in benzerliğini ruhuma nakşetmek için üzüntü, acı ve kayıptan, çarmıhtan başka bir yol yok mu? Ve sonra bir ses. Celile'nin dalgalarını sakinleştirdiği gibi ruhumu sakinleştirir. Fırına dayanamaz mısın? Alevlerin ortasında ben seninle yürüyeceğim. Ben çarmıhı taşıdım. Ağırlığını biliyorum. Sana uzattığım kaseden içtim. Seni götürdüğüm yere peşimden gelemez misin? Sana kuvvet vereceğim. Bana iyice yaslan der. Dostum, Tanrı'nın bizi ameliyat ettiği zaman, bizi en çok sevdiği zamandır. Çünkü O sevdiğini terbiye eder. Yani bizleri eğitir ve disiplin eder. Rab İsa kendisine ait olanlara yukarı odada bir başka örnek sunar. Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Babanın sizin ve benim hayatlarımıza uzanıp meyve vermeyen şeyleri budadığını hatırlamalıyız ki bu bizim canımızı acıtır. Ama bir tanrı bilimcinin yıllar önce söylediği gibi bağcı dala hiçbir zaman onu budadığı zamanki kadar yakın değildir. Babanın size uzanıp yüreğiniz ve yaşamınızdan uygunsuz şeyleri çıkarttığı zaman size en yakın olduğu zamandır. Bir çiftçinin ambarındaki rüzgar gününü ve bu rüzgar gününün üzerine yazılmış olan Tanrı sevgidir yazısını gören ünlü bir tanrı adamı bu çiftçiye bununla Tanrı'nın sevgisinin rüzgar kadar değişken olduğunu mu söylemek istiyorsun diye sormuş. Çiftçi başını hayır anlamında sallayıp hayır söylemek istediğim şey rüzgar hangi taraftan eserse essin Tanrı sevgidir der. Bugün Tanrı hayatımızda güneyden yumuşak bir meltem rüzgarı gibi esebilir. Çünkü sizi seviyor ama yarın yaşamınızda kuzeyden gelen soğuk rüzgarların bir fırtınasını da Tanrı estirebilir. Ve eğer böyle yaparsa sizi sevdiğini hatırlayın. Bu düşünce şu bildik dizelerde benim asla kendi kendime dile getiremeyeceğim bir biçimde dile getirilmiştir. Tanrı bizlere her zaman mavi gökler vaat etmemiştir. Yaşamımız boyunca çiçekli yollarda yürümeyi vaat etmemiştir. Tanrı bizlere yağmur olmadan güneş vaat etmemiştir. Üzüntü olmadan sevinç, acı olmadan huzur vaat etmemiştir. Tanrı bizlere zahmet ve ayartılma, sıkıntı ve dert bilmeyeceğimizi vaat etmemiştir. Birçok yükümüz, birçok sıkıntımız, dertlerimiz olacağını vaat etmemiştir. Ama Tanrı bizlere gün için kuvvet, iş için dinlenme, yol için ışık, sıkıntılar için lütuf, yukarıdan yardım, sona ermeyen anlayış, ölmeyen sevgi vaat etmiştir diyor Johnson Flint. Sevgili kardeşim, Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz ve acı çektiğiniz bir yerdeyseniz, Tanrı'nın sizi sevdiğinden emin olun ve buna güven duyun. Durum nasıl görünürse görünsün, Tanrı sizi seviyor ve siz bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Tatlılık ve ışık her düzeydeki sevgi ile bağlantılıdır ve böyle yapılmakta da haklıdırlar. Ancak sevginin bu yönü sevginin tümü değildir. Sevgi kendisini her zaman sevilenin iyiliği için dışa vurur. Bu yüzden sevgiyi Tanrı'nın yargısıyla bağlantılandırmak zordur. Tanrı'nın sevgi ve yargısı birbirine öylesine tezat görünür ki sonunda sanki iki Tanrı varmış gibi düşünürüz. Sefenya kitabı Tanrı'nın gazabı ve yargısıyla doludur. Örneğin Sefenya 1. bölüm 15. ayet ve 3. bölüm 8. ayette şöyle okuruz. Öfke günüdür o gün, acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlığın ve kara bulutların her yanı kapladığı gündür. Bu yüzden bekleyin de görün diyor Rab. Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. Tüm bunlara rağmen burada yine de Tanrı'nın sevgisi ima edilmektedir. Sefenya 3. bölüm 17. ayet. Tanrı'nın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle, alabildiğine sevinecek senin için, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak diyor. Şimdi size sevginin karanlık yönü hakkında gerçek bir öykü anlatacağım. Anneler günüydü. Bir toplantıda vaizlik yapıyordum. Cemaate baktım ve orada birçok anne olduğunu gördüm. O gün için özel olarak giyinmişlerdi ve birçoğu da çiçek takmıştı ama diğerleri kadar mutlu görünmeyen başka bir anne gördüm. Çok güzel bir orkide takmış olduğu halde yüzünde bir üzüntü vardı. Taktığı orkide benim o zamana kadar gördüklerimin en büyüğüydü. Bu orkidenin oğlundan geldiğini biliyordum. Oğlu önde gelen bir iş adamı ve siyasi çevrelerde de tanınan birisiydi ama Tanrı tanır birisi değildi. Annesinin yalvarmalarına kulaklarını tıkıyordu. Annesi onun için sürekli olarak dua ediyor ve diğer insanlardan da onun için dua etmesini istiyordu. Yanıma gelip kardeşim Tanrı'nın oğlumu kurtarması için dua ediyorum. Onu hasta yatağına bile yatırsa kurtarması için dua ediyorum dediği bir pazar sabahında hatırlıyorum. Bundan sonra neredeyse şiddetli bir şekilde onu öldürmek zorunda bile kalsa çok geç olmadan onu kurtarması için dua ediyorum dedi. Bir polisin konuşmalarımızı işittiğini düşünün. Bu lafı söylediğinden ötürü onu tutuklarlar mıydı? Hayır, onu tutuklayamazlardı. Söylediği şey bir tehdit değil, aslında sevgi dolu bir sözdü. O çocuğunu sevdiği için, eğer bu onun ruhunun kurtuluşu anlamına gelecekse, ondan vazgeçmeye ve onun ölüm kapısından geçmesine bile razıydı. Sefenya'nın kısa peygamberliği Tanrı'nın sevgisinin karanlık yönünü sunar. Tanrı bir sevgi tanrısıdır ama aynı zamanda da bir yargı tanrısıdır. Sefenya, yargı gümbürtüleriyle başlar ve yargının bu kitapta olduğundan daha sert bir şekilde bildirildiğini kutsal kitapta göremezsiniz. Bu kısa kitapta göze çarpan iki tane düşünce vardır. Birincisi şudur. Rabbin günü sözü bu kısa peygamberlikte 7 kez yer almaktadır. Yazan peygamberlerin ilkleri olan Ovedya ve Yoel bu sözü ilk kullananlardı. Bütün peygamberler ondan söz ederler ve yazan peygamberlerin sonuncusu olan Sefenya şimdi dikkatimizi yine bu söze çeker. Rabbin günü. Bu sözü bütün diğer peygamberlerden daha çok kullanır. Bu söz 7 kez geçer ama ondan söz eden başka ayetlerde vardır. Bu söz Tanrı'nın krallığından, önde gelen büyük sıkıntı zamanından söz eder ama Rabbin günü aynı zamanda krallığın zamanını da içermektedir. Büyük sıkıntı zamanı Mesih'in 1000 yıllık krallığını kurmak için şahsen yeryüzüne dönmesiyle sona erer. Ve Rabbin günü sözü bunların hepsini içerir. Sefenya kitabının vurgusu yargıdır. Yoel aynı zamanda peygamberliğini gelecekte gerçekleşecek olan Rabbin gününe benzettiği büyük bir çekirge belasının tanımıyla açar. Yoel Rabbin gününün ışık değil karanlık olduğunu söyler. Tanrı harikulade müjde öyküsünü insanın günahının kara zeminine ışıktan harflerle yazmaktadır. İkinci nokta ise kıskançlıktır. Bu kitapta 2 kez geçmektedir. Tanrı'nın kıskançlığı sizin ve benim kıskançlığımızdan elbette çok farklı bir düzeydedir. Bizler kıskançlığımızda kötülük yapmayı isteriz. Tanrı kendisine ait olanları kıskanır. Tanrı insanlık için kıskançlık duymaktadır. Tanrı insanı yaratmış, onun için kurtuluşu satın almış ve onun kurtulmasını mümkün kılmıştır. Tanrı kimsenin mahvolmasını istemez. Onların kurtulmasını ister. Bu nedenle o insanlık için kıskançlık duyar ama ona dönmediklerinde onları yargılayacaktır. Sefenya kitabının açıklıkla dile getirdiği şey Tanrı'nın kurtarırken yücelttiği gibi yargılarken de yücelttiğidir. Birçok insan bunun nasıl mümkün olduğunu anlamaz. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde gelecek olan yargıdan söz eder. Özellikle Hezekiel 38. bölüm. 16. ayette ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler der. Yani Tanrı, bu zalim ulusu yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda o yargıda yüceltileceğim demektedir. Bu Tanrı'nın söylediği büyük bir söz ve birçok insan için yutulamayacak kadar da acı bir ilaçtır. Ama kendi düşüncelerimizin onun düşünceleri olmadığını ve bizim yollarımızın onun yolları olmadığının bilincine vararak Tanrı'nın düşüncelerini düşünmeyi öğrenmemiz bizim için iyi olur. Bu kitabın ana hatlarına gelince, 3 ana hatta ayırırım. Birincisi Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıdır ki 1. bölümdedir. 2. bölüm 1. ayetten 3. bölüm 8. ayete kadar yeryüzü ve bütün ulusların yargısı konu edilmektedir. 3. ana hat ise 3. bölüm 9. ayetten başlayarak 20. ayete kadar devam eder. Bu da bütün yargıların kaldırıldığı ve krallığın kurulduğudur. Sefaniya kitabına genel olarak bu şekilde baktıktan sonra ilk olarak Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıyla başlayalım. Sefaniya 1. bölüm 1. ayet. Rab, Yahuda kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hiskiya oğlu Amarya oğlu Gadelya oğlu Kuşi oğlu Sefaniya'ya şöyle seslendi der. Sefaniya kendisinin kraliyet ailesinden geldiğini söylemektedir. Yahuda kralı Hiskiya onun büyük büyük dedesiydi. Sefaniya güneydeki Yahuda krallığındaki son ruhsal hareket dönemi olan Yoşiya'nın hükümdarlığı sırasında peygamberlik yaptı. Bu dönemde bir uyanış olmuştu. Bu büyük bir uyanış değildi ve uzun sürmedi. Ama yine de bir uyanış olarak tanımlanabilir. Sefaniya kötü bir kral olan Amon'un ve yine çok kötü bir kral olan Maneşya'nın egemenlikleri hakkında bir şeyleri biliyordu. Ulusu ve halkı üzerine yargının gelmekte olduğunu gördü ve mesajı da oldukça sert bir mesajdı. Sefaniya 1. bölüm 2. ayette yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim. Bunun kuvvetli bir dil olduğu kesindir. Tanrı yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda yeryüzünü gerçekten de silip süpüreceğim der. Yeryüzü üzerinden bir kir kazıyıcısı geçmiş gibi olacaktır. Bir tabağı silip temizlediğiniz gibi ben de onları öyle yargılayacağım der Tanrı. Bu peygamberlikte ilerledikçe bu yargının sadece bir ülkeye özgü olmadığını çok daha fazlasını içerdiğini de görürüz. Burada önceden bildirilen dünya çapında bir yıkımdır. İncil'de Vahiy kitabı bunu onaylar ve bu yargının zamanının büyük sıkıntı dönemi olduğunu söyler. Bu dönemde yeryüzü üzerine gelecek yargılardan ötürü tamamıyla çırılçıplak kalacaktır. Bu Tanrı'nın 1000 yıllık krallığını getirmesinden ve yeryüzünü yenilemesinden hemen önce gerçekleşir. Sefaniya 1. bölüm 3. ayette insanları, hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. Yok edeceğim insanı yeryüzünden. İşte böyle diyor Rab der. İnsanları ve hayvanları da yok edeceğim diyor. Bu ayetten de görüyoruz ki dünyaya yargı geldiğinde tüm yaşayan varlıklar bu yargıya dahil olacaktır. Bu çok sert bir yargı olacaktır. Sefaniya 1. bölüm 4. ayette elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım. Baal'dan kalan izleri putperest din adamlarıyla kahinlerin adını yok edeceğim der. Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların tümünü cezalandıracağım demektedir Tanrı. Tanrı şimdi yargıda Yahuda ve Yeruşalim'in özellikle ele alınacağını da açıklar. Baal'dan kalan izleri buradan yok edeceğim. Diğer üzerine Tanrı'nın yargısını getiren şey bellidir. Bu da putperestliktir. Habakuk'un peygamberliğinde Tanrı işledikleri belirli günahlardan ötürü halkın üzerine getireceği 5 beladan söz eder. Bu günahlardan sonuncusu ise putperestlikti. Bu sonuncu belayı oluşturur ama burada Sefaniya parmağını putperestliğin yani sahte dinin üzerine basar. Kutsal kitap, Hakimler kitabıyla başlayarak Tanrı'nın halkı için doğru olduğunu göreceğiniz ve her ulus için doğru olmuş olan bir insan hükümeti felsefesini öğretir. Bir ulusun gerilemesindeki ilk adım dinden dönmek yani diri ve gerçek Tanrı'dan dönmektir. Bir ulusu aşağıya götüren ikinci adım ise ahlaksal kötülüktür. Üçüncüsü ise politik anarşi. Günümüzde birçok insan sorunumuzun Ankara'da, Berlin'de ya da herhangi bir başkentte olduğunu düşünebilir. Ama ben böyle düşünmüyorum. Başka bir grup, eğer insanlar reform yapabilseler, insanların nazik davranmalarını, şiddet uygulamalarını, hırsızlık yapmamalarını sağlarsak, ahlaksal standartlarımızı yükseltirsek o zaman sorunlarımızı çözeriz diye düşünür. Yine sorunun bu olduğunu da düşünmüyorum. Doğrusunu isterseniz ben ülkemizdeki ve dünyadaki sorunun Tanrı'ya ve Tanrı sevgisine, doğruluğuna, adaletine, kutsallığına sırtımızı çevirmiş olmak olduğuna inanıyorum. Sorun sizde ve bende. Sorun kilisenin, yani inanlılar topluluğunun Tanrı'nın mesajını vermekte başarısız olmasıdır. Her kiliseden ya da sizin kilisenizden söz etmiyorum. Birçok inanlı topluluk ve vaiz Tanrı için iyi birer örnektir ve onlardan ötürü Tanrı'ya teşekkür ederim. Ama birçok kilisede bunun bu şekilde olmadığını da görebiliriz. Bağlı bulundukları ulusa etkin bir mesaj veremedikleri bir yere gelmiş kiliseler de var. Bunun sonucu olarak bu dinsel geriye dönmede ahlaksal kötülük ve politik anarşide etkin olur. Söylediklerimin muhafazakar bir vaizin tutucu sözleri olduğunu düşünüyorsanız hata edersiniz. Büyük bir gazetenin birkaç yıl önce yayınlanan bir baş makalesinden bir aktarmayı size iletmek istiyorum. Kiliselerin ruhsal bir mesaj sunmaktaki başarısızlıklarından söz eden editör sözlerini şöyle bitiriyor bu Avrupa ülkesindeki gazetede. Hristiyanlık adına Mesih'e bu ihanet, insanlığı saran ahlaksal ve ruhsal rahatsızlığın nedenlerinden biridir. Üzücü gerçek, kiliselerin artık ulusal karakterlerin gelişimini etkilememesidir. İnsanlar kiliseye büyük bir çoğunlukla din adamlarından bekledikleri herhangi bir ruhsal yol göstermeleri için değil, tapınma toplantısına katılma güdüsüyle gidiyorlar. Bunları söylerken özellikle Batı Hristiyan dünyasından genellikle söz ediyorum. Burada büyük bir suçlama hissedilir. Bu her ulus içinde geçerlidir. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve düşüşünün 5 nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Gibbon Hristiyan değildi. Ama Roma'nın bu 5 nedenden ötürü düştüğünü kaydeder. Birincisi, insan toplumunun temeli olan ailenin onuru ve kutsallığının zayıflatılması. İkincisi, vergilerin artılması, halkın parasının halk için bedava ekmek ve sirkler için kullanılması. Üçüncüsü, zevki olan aşırı düşkünlük, sporun her yıl daha da heyecanlı, daha zalim ve daha ahlaksız bir hal alması. Dördüncüsü, düşman içerideyken daha çok silahla donatılma, bireysel sorumluluğun yok olması ve beşincisi, inancın yaşamdan kopması ve insanlara yol göstermek gücünü kaybederek yok olup sadece bir biçim haline gelmesi. Sefenya'nın mesajı, insan hükümeti konusunda bu kutsal kitap ilkesini taşır ve parmağını güneydeki Yahuda krallığının kanayan yarası olan putperestliğin tam üzerine basar. Sefenya, neler olup bittiğini görüyordu. Halk şimdi bir kızağın üzerindeydi ve aşağıya doğru inen yoldaydılar. Ve yargı gelmekteydi. Putperestlik her ulusu yoldan çıkartan şey olmuştur. Bir ulus diri ve gerçek Tanrı'dan ayrıldığında ya da dini temel alan büyük ahlaksal ilkelerden vazgeçtiğinde, putperestliğe düştüğünde bu sonunda kendilerini büyük bir ahlaksızlığa ve anarşiye götürür. İlginç olan burada bize 3 tür putperestlikten söz edilişidir. Baal'dan kalan izleri yok edeceğim. Birinci putperestlik türü kuzeydeki krallığa babası Sidonlar arasında Baal'a tapınmayı yürüten rahip olan İzabel'in tanıttığı Baal'a tapınmadır. Güneydeki krallıkta Baal'a tapınma popüler bir hale getirilmiş ve Maneşa'nın egemenliği zamanında Baal'a sunaklar yeniden inşa edilmişti. Bu kutsal kitapta aynı döneme ele alan peygambersel kitaplarla tarihsel kitapları birlikte etüt etmenin neden harika olduğunu bir örnek oluşturur. Bu noktada Maneşa'nın hükümdarlığını okumanız yararlı olur. Bunun için bunu 2. Krallar 21. bölüm, 2. Tarihler 33. bölümde okuyabilirsiniz. Hiçbir kral Tanrı'dan bu adamın ayrıldığı kadar ayrılmamıştı. Oldukça ahlaksız bir tapınma biçimi olan Baal'a tapınmayı yeniden uygulamaya koydu. Baal'a tapınmanın yanı sıra bir de Aştoret'te tapınma vardı. Tanrılığa dişi tanrıça eklendiğinde büyük bir ahlaksızlık da ortaya çıkar ve tabii ki bu dönemde ulusun hayatına büyük bir ahlaksızlık girmişti. Baal'a tapınmak doğaya tapınmanın bir biçimiydi ve gerçekten de kabaydı. Yoşiya iyi bir kraldı ve kral olduğunda yaptığı ilk iş Baal'a tapınmaya son vermek oldu. Puta tapar kahinlerle rahiplerin adını diyor. Aslında burada kullanılan cemarinler kara rahipler anlamına gelir. Siyah giysiler giyiyorlardı. Günümüzde şeytana tapanların siyah giydiklerine bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bunun kendileriyle başlayan özgün bir şey olmaması da ilginçtir. Siyah cübbeler giyen putperest rahiplerin zamanından kalma bir uygulamadır. Sefenya bu rahiplerin yargılanacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 5. ayette ise damlardan gök cisimlerine tapınanları hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanları burada yok edeceğim der. Damlardan gök cisimlerine tapınanları diyor. Sefenya şimdi o diyarda çok yaygın bir hal alan ikinci bir putperestlik biçiminden söz etmektedir. Bu da ince ve kurnazca ve oldukça tehlikeli bir şeydi. Evlerinin üzerleri düzdü. Akşamları aile burada toplanırdı. Hatta Tanrı kimse düşmesin diye çatının etrafına bir parmaklık konulmasını kendilerine yasa olarak buyurmuştu. Sefenya evin çatısının da bir tapınma yeri haline geldiğini söyler. Ve putperestliğin evlere nasıl yerleştiğini de buradan görebiliriz. Bunun anlamı neredeyse her evde putperestlik yapılan küçük bir putperest tapınağının var olduğuydu. Putperestlik gerçekten evlere girmişti. Gök cisimlerine tapınanları diyor. Güneş, ay ve yıldızlar. Yaratıcıdan çok yaratığa tapınma biçimiydi bu. Yaratıcıya tapınmak yerine yapılan bu şeylere tapınıyorlardı. Bu kendilerine mal ettikleri ikinci putperestlik biçimiydi. Putperestliğin en kötü, en sofistike ve en kurnaz biçimi bundan sonra söylenendir. Hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanlar diyor. Molek, Ammonların tanrısıydı. Molek'e tapınırken çocuklarını kurban ediyorlardı. Burada kurnazlık aynı zamanda diri ve gerçek tanrıya tapındıklarını söylemeleriydi. Tapınağa gidiyorlardı. Rabbi tanıdıklarını ve tanrıya inandıklarını söylüyorlardı ama aynı zamanda Molek'e tapınıyorlardı. İkisini birden gerçekleştiriyorlardı. Günümüzde de aynı kurnazca şey gerçekleşir. Bir sürü sözde kilise var ki Batı dünyasında aklınızı hayalinizi ne kadar zorlasanız onlara asla Hristiyan kilisesi diyemezsiniz. Gerçek kilise bir kişinin etrafında kurulmuştur ve bu kişi de İsa Mesih'tir. İlk inananlar topluluğu ona tapınıp hayranlık duymak için, onu tanımak, onun etrafında paydaşlık etmek için bir araya geliyordu. Yaptıkları her şey İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Ama günümüzde Mesih'in adının bile geçmediği Batı kiliselerini görüyoruz. Eğer ondan söz ediliyorsa küçümsenen bir şekilde söz ediliyor. Yani Tanrı özünde oluşu çoğu zaman inkar ediliyor. Onun ezeli ve sonsuz olduğunu inkar edenler var. Ona tapınmayanlar, sadece ağızlarıyla ondan bahsedenler var. İsa'nın öğrencilerinden ve onun ne kadar harika bir insan olduğundan bahsediyorlar. Onun bir süperstar olduğunu bile söylüyorlar. Ama kutsal kitapta biz Hristiyanlar için verilmiş her şeyi inkar edenler var. Günümüz Hristiyanlığı konusunda oldukça dikkatli olmalı ve söylenenleri yüreğimize takmalıyız. O zamanlarda Yahuda diyarında yayılmakta olan kurnaz putperestlik de böyleydi. İnsanlar hala ayinleri yerine getiriyorlardı. Hala Sep gününde tapınağa gidiyorlardı. Başka zamanlarda tapınağa gidip gitmediklerini bilmiyorum ama Sep günü oradaydılar. Ama aslında Molek'e de tapınıyorlardı. Molek benliğin tanrısıdır. Benliksel bir tapınma ve yine büyük bir ahlaksızlığa geri dönüş vardı. Aynı şekilde günümüzde de kiliseye giden bazı insanlar var ki bu kişiler Hristiyan değil kilisecidir. Hristiyan inancının büyük gerçeklerini bilmezler. Cinsel ahlaksızlıkta bulunan ya da Tanrı sözüne aykırı şeyler yapanlar da bu kişiler arasında bulunabilir. O zamanki Yahuda'nın bir resmi bunu oluşturur ve şimdi yaşadığımız zamanın ince kurnazlığı da budur. Birçok insan eğer bir binanın üzerinde bir çan kulesi varsa ve o çan kulesinde de bir çan varsa içeride bir ork, düğünler için sıralarının arasından geçirebilecek bir yol, önde bir kürsü, bir kora yeri varsa bütün bunların o binayı kilise yaptığını düşünüyor. Dostum, orası güzel görünse de ruhsal anlamda güzel bir yer olmayabilir. Şehirdeki herhangi bir yerden daha da kötü olabilir. Bu kadar aldatıcı bir yönü bulunabilir. Yahuda ulusunun gerilemesine neden olan şey diri ve gerçek Tanrı'ya tapıyormuş gibi yapıp kendilerini bu tür bir putperestliğe teslim etmeleriydi.